Ayrım 13.
Halk Savaşı. Nahit Tören konuşurken Yusuf Küpeli söze karışıyor. Bazıları bir askeri darbenin ön koşullarını hazırlamak için bireysel teröre, kitlelerden kopuk küçük grupların silahlı eylemlerine katılmışlarsa da, Rezneli Niyazi, Yakup Cemil rollerini oynamayı düşlemişlerse de, içtenlikle halk savaşını başlattıklarını sananlar, kendilerini Vietnam'da ya da ihtilal yıllarının Küba'sında düşleyenler vardı. Bunlar ayrı ayrı gruplarda bulunabildikleri gibi yan yana aynı grubun içinde de bulunabiliyorlardı. Örneğin ben o dönem siyasi içeriğini bugünkü gibi kafamda çözümleyememiş olsam da komploculuktan nefret ettiğim için bu ikinci kategorideydim ya, çoğunlukta ikinci kategori için idi ya, özünde sonuç değişmiyordu. Kitlelerden kopuk terör, küçük grupların ıvır zıvır silahlı eylemleri, bu grupların veya içindeki kişilerin niyetleri ne olursa olsun, bu grupların doğrudan siyasi iktidara yönelmedikleri için, kitlelerle birleşerek siyasi iktidar alternatifi olamadıkları için, suyun bulanması, zaten suyun bulanmasını isteyen siyasi iktidara en yakın örgütlü silahlı büyük gücün veya güçlerden birinin komplosuna, iktidarı gasp etmesine yardımcı oluyordu. Küpeli bunları anlattıktan sonra ekliyor. Sonuç olarak fark etmiyor. Siyasi sonuç olarak da fark etmiyor. Nihat Tören, evet özünde hiç fark etmiyor diye Küpeli'yi doğruluyor. Sonra anlatmaya kaldığı yerden devam ediyor. Yani halk savaşı başlayacak, görüştekilerle doğrudan doğruya junta ilişkisinde olanları arasında özde bir şey fark etmiyor. Çünkü ikisi de, her ikisi de aynı ortamı meşrulaştırma kavgası veriyor. Bu ortamda bir sürü eylemler oluyor. Fakat biz gerçekten şunu göremiyorduk. Bir yerde burjuvazinin azılı faşist darbesine karşı, eğer burjuvazinin reformist hareketi bize daha yaşama olanağı veriyorsa desteklenmesi gerektiği, onun karşısında tavır alınmaması gerektiği bir olgudur mesela. 12 Mart döneminde yapılması gereken şuydu. Beklenen Godot gelmeyince hareket durmalıydı. Tabii bu değerlendirilmedi. Siyasal değerlendirme yapma bir kafa işidir. O günlerde durum şuydu. Karadan öyle açılmıştık ki, gitsek de boğulacağız, dönsek de boğulacağız. Tam kontroldayız. Takadımız kalmamış. 12 Mart'a böyle gittik. Ben şunları söylemek istiyorum en sonunda. O günlerde verilen hareketlerin hiçbir tanesinin işçi sınıfı hareketi olmadığını açıkça söyledim. Hala da söylüyorum. O hareketlerden medet umarak bugünkü çeşitli biçimlerde, çeşitli fraksiyonlarda eylem sürdürenlerin de yanlış yolda olduklarına inanıyorum. Bunlar Türkiye'deki demokrasi güçlerini bölücü, barıştan, toplumsal ilerlemeden yana güçleri bölücü, birliği bölücü hareketlerdir. Bunu ille kafalarına vurularak öğrenmek istiyorlarsa, ki bir şey diyemeyiz onlara, buna Türkiye'deki demokratik güçler, proletarya çizgisinde hareket eden güçler sanıyorum pek izin vermezler. Zaten soyutlanmış durumdadırlar. Faşistlerin iktidarı söz konusu olursa, bu gibi yollar bir süre daha geçerlik kazanabilirler. Pek o şansları da yok. MC ya da faşizm gelir. Halk savaşı başlar gibi durumda yok. Bugün Türkiye'deki güçler dengesi, bir Şili'deki mevzi, lokal bir soğuk savaşın sürdürülmesi gibi bir kuşakta değil Türkiye. Nahit Tören bundan sonra Türkiye'de bugün oluşan sınıf dengesini anlatıyor. Ecevit'in burjuvazisinin istediği reformları yapmak üzere iktidara geldiğini, tavır koyarken MC ile CHP arasındaki ayrımı gözetmek gerektiğine değiniyor. Tören bunları anlattıktan sonra bugünkü devrimci gençlere ve eylemcilere şunları söylüyor. Geçmişte bizden örnek alsınlar. Bugünkü Türkiye'yi en genel olarak dünyadaki yeriyle araştırmaları, incelemeleri gerekir. Sorunlara objektif olarak değil, en genel, Marksizmin evrensel ilkelerini Türkiye'nin özgür koşullarına uyar biçimde çalışarak getirmeleri gerekir. Bu durumları göz önünde tutmazlarsa bu sürer gider. Bu genç arkadaşlar, ki sanmıyoruz böylesine bir silahlı harekete girdiklerini, içlerinde silahlı eylemleri kışkırtıcı bir sürü unsurların olduğuna inanıyoruz. Bunlar kontrgerillanın istediği bütün hareketleri yaptırmaktadırlar. 12 Mart'ta bizim hareketimiz bitince Gemi ve Kültür Sarayı'nı yaktılar. Yani kendileri sürdürmeye başladılar. Barış, demokrasi, toplumsal ilerlemeden yana bir görüşteyim. Tören, Maoizm, Troçkizm, Üç Dünya Teorisi gibi yolları anti-Marksist görüşler olarak niteliyor. Yusuf Küpeli de aynı yargılara katılıyor. Maoizm, Troçkizm gibi ideolojilerin sosyalizmi yozlaştırmak için ihraç edildiğini söylüyor. Kışkırtıcılık sadece al git vur demekle olmaz. ideolojik olarak da yapılır diyor. Bir başka görüş, İlkay Demir. Cezaevinde aydınlıkçı olarak bilinen grup, İlkay ve Necmi Demir, 1. THKO davasından Ahmet Erdoğan, İstanbul THCK davasından mahkum olan Kamil Dede ve Denizli Ziraat Bankası soygunundan mahkum olanlar Kadir Kaymaz ve Hikmet Çiçek'ten oluşuyordu. Bu grubun görüşlerini İlkay Demir şöyle anlatıyor. İlkay ve Necmi Demir, İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom'un kaçırılması olayına adı karışan evli çift. Demirler İstanbul'da Mahir Çayanlar, Ertuğrul Kürtçülerle birlikte eyleme geçmişler. Demirlerin o günden bu yana görüşleri oldukça değişmiş. Görüşleriniz ne zaman değişti diye soruyorum. 1974 yılından sonra diyor. Sonra anlatıyor. Günümüz dünyası insanlık dünyasının en büyük sömürücüleri ve zalimleri olan Sovyetler Birliği ile Birleşik Amerika arasında şiddetli bir rekabete sahne olmaktadır. Bunlardan Sovyetler Birliği daha azgın ve tehlikelidir. ABD 30 yıldır dünya halklarından yediği darbeler sonucu gerilemektedir. Dünyayı paylaşma, yeni yetme emperyalist olan Sovyetler Birliği'nden gelmektedir. Yeni çağlar daha çok askeri güçlerine güvenerek yayılma peşinde koşmaktadırlar. İlkay Demir daha sonra iki süper devlet arasındaki rekabetin odak noktası olarak Avrupa'da sürdüğünü, Sovyetler Birliği'nin ülkemizi askeri işgal tehdidinde tuttuğunu, Ecevit'in Sovyet tehlikesi yok yollu açıklamasıyla talihsiz bir gelişmeyi başlattığını söylüyor. Demir ve arkadaşları Sovyetlerle imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına da şiddetle karşı çıkıyorlar. Demir bunları anlattıktan sonra devam ediyor. Sovyetler Birliği'ne yarıyor. Yurdumuz zor günlerin eşiğindedir. Alabildiğine kargaşa hüküm sürmektedir. Kitle mücadelelerinde nispi bir durulma ve bekleyiş görülmektedir. Her gün yeni bir cinayet işleyerek ellerini kana bulayanlar, kontra gerilla faşistleri ve komandolar ülkemizin başına bela olmuşlardır. Bunlar iki süper devlete karşı mücadelede biricik güvence olan halkımıza saldırarak yurdumuzun düşmanlarına hizmet etmektedirler. Türkiye'yi zayıf düşürmekle sosyal emperyalistlerin bu zayıflıklarından yararlanmalarına zemin hazırlamaktadırlar. Bugün aynı zamanda faşizme karşı mücadele adı altında başıboş maceracılık ve bireysel terörcülük yoğunlaşmaktadır. 71 maceracılığında var olan devrimcilik de kalmamıştır bugünün maceracılığında. Maceracılık affedilecek şımarık çocukluktan çıkmış, karşı devrimci bir karakter kazanmıştır. Maceracıların eylemleriyle kontra gerilla eylemleri birbirine karışmıştır. Artık aralarında hiçbir sınır yoktur. Kimse ayırt edememektedir. Sağa sola bomba atmak, banka soymak, adam kaçırmak, adam öldürmek gibi sorumsuz eylemlerin devrimcilikle zerre kadar ilgisi yoktur. Maceracılık ve anarşizmle mücadele etmek isteyen bunun kaynağını doğru tespit etmelidir. Anarşinin kaynağında iki süper devletin ülkemiz üzerindeki hegemonya mücadelesi yatmaktadır. Halk içinde kargaşa ve bölünme yaratan her tutum Sovyetler Birliği'nin işine yaramaktadır. İlkay Demir bunları anlatırken CHP'yi eleştiriyor. Ecevit'in iki süper devlet arasında denge kurmaya çalıştığını söylüyor. İlkay Demir Ecevit'in Sovyetlerle yakınlık kurmasına karşı çıkıyor. Ecevit hükümeti kurulduğu sırada ona karşı siyasetimizi hem dostluk hem de mücadele olarak belirlemiştik. Gelişmeleri gözleyeceğimizi söylemiştik. Olayları gözlüyoruz. Ecevit hükümeti bize dostluk fırsatı bırakmamaktadır. Önümüze daha çok mücadele koymaktadır. Ecevit hükümeti anarşiyle mücadele edeceğini söylemişti. Anarşiyle mücadele etmek isteyen her şeyden önce iki süper devlete, özellikle Sovyetlere karşı kararlı tavır almalıdır. Süper kuvvetlere karşı mücadele edecek olan halkımızın özgürlüğe ve demokrasiye ihtiyacı vardır. Halkın özgürlükleri hedef alınarak anarşiyle mücadele edilemez. CHP halka verdiği sözleri tutmamıştır. Süper devletlerle teslimiyet belgeleri imzalanarak anarşiyle mücadele edilemez. Ne 141 ve 142. maddelerin kaldırılması, baştan aşağı antidemokratik olan ve siyasal partiler kanununun kaldırılması ve ne de 12 Mart katillerinden ve işkencecilerinden hesap sorulması yolunda hiçbir ciddi adım atılmamıştır. Tersine 1974'te çıkarılan genel af ile işkenceciler affedilmiş, işkenceciler ve halkımızın lanetlediği 12 Mart faşizmine karşı mücadele edenlerin bir kısmı içeride bırakılmıştır. Özgürlüğün sağlanması için en başta genel af ilan edilmeli, bozuk düzenin kurbanı olan mahkumlar serbest bırakılmalı ve cezaevlerinde baskıya, dayağa, her türlü zulme son verilmelidir. Kuvayi Milliye ruhu. İlkay Demir CHP hükümetini şu sözlerle eleştiriyor ve Kuvayi Milliye ruhunun bugün CHP hükümetince sürdürülmediğini söylüyor. Dış politikada süper devletler arasında sözde denge siyaseti izleyen, kuruluş felsefesinde müdafaa-i hukuk ruhu olan, fakat bunu canlandırmakta isteksiz görünen Mustafa Kemal'in bağımsızlık bayrağına değil de süper devletlere teslimiyet bayrağına sarılan CHP ve Ecevit hükümeti, dışarıdaki bu politikasına bağlı olarak ülke içinde de halka yararlı hiçbir girişimde bulunmamaktadır. Kontrgerillanın üzerine cesaretle gidememektedir. Kontrgerilla hükümetin yanı başında varlığını sürdürmektedir. Yurdun dört bir tarafında tertip ve kışkırtmalarda bulunuyor. Devrimci gençlik önderi Mehmet Çetin, devrimci şair Gani Bozarslan, devrimci savcı Doğan Öz ve daha yüzlerce devrimci ve yurtseverin kanına girmiştir kontrgerilla. Halka güvenmeyen ve halkla beraber onların üzerine yürümeyen Ecevit hükümetinin anarşiyle mücadele ettiğini nasıl söyleriz? AP'nin MHP faşizmini besleyerek halkımızın başına bela etmesi gerçeğinden ders çıkararak, CHP sırtındaki keneyi Rusya'nın 5. koluna kan verme yolunu terk etmelidir. CHP dünyada barışın ve yumuşamanın olduğu şeklindeki hayallerden vazgeçmedikçe sırtındaki keneden kurtulamaz. Bugün yurdumuzun yumuşama ve silahsızlanma masallarına değil, yeni çağlara karşı kararlı bir dış politika ve milli savunmasını güçlendirmeye ihtiyacı var. Afganistan'da ve Güney Yemen'deki darbeler, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısı, Afrika boynuzundaki ve Zaire'deki olaylar, Sovyetler Birliği'nin yumuşamadığını, tersine dünya halklarını yumuşatmaya çalıştığını gösteriyor. Biz 45 milyon halkımızın birliğini istiyoruz. Halkımızın AP'li, CHP'li, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye bölünmesine karşıyız. Halkımızın birlik ve bağımsızlık isteğinin, süper devletlerin bölücülük ve teslimiyet isteğini bastıracağına olan inancımız tamdır. Biz aynı zamanda devrimcilerin birliğini istiyoruz. Arkadaşla yapılacak ideolojik mücadele yoluyla devrimci temelde birliğe ulaşarak revizyonizmin bölücülük rüzgarlarının yenileceğine olan inancımız tamdır. Zaten devrimci birliği yolunda daha bugünden önemli mesafe kat edilmiştir. İlkay Demir'in arkadaşları adına yaptığı açıklamanın bu bölümü şu slogan ile bitiyor. Ne Amerika ne Rusya, bağımsız demokratik Türkiye.